Ayrım 4, Bir Fahişenin Anıları, Francesco Patrizio, sayfa 61, bölüm 12. Arabalar, atlar ve krallar. Agamemnon üzerinde fenike ketinden gösterişli bir kıyafetle kapının önünde kollarını kavuşturmuştu. Menelaus başında beyaz bir hükümdarlık tacıyla hemen onun yanındaydı. Taçlar, güneşin hatırlattığı avlunun ortasında duran Diomedus ve şu minicik adam. Kocam çekinerek bana gülümsedi, ben de ona. Onun suçu değildi. Buna inandığım sürece ona gülümseyebilirdim. Tyandraus şimdiden çift atlı arabaya binmişti. Arabanın sürücüsü atların yanında ayakta bekliyordu. Bir babaya nasıl veda edilir? Koşarak merdivenlerden inip boynuna mı atlanır? Bizim için böyle değil. Tyandraus ve benim için. Merdivenlerin başından yüzündeki kırışıkların arasına yerleşmiş yeşil gözlerine baktım ve elveda dedim. Başımla da onayladım. Hepsi bu. İlk gün içinde denize varacağız Menelaus. Sonra atları geri göndereceğim. Orada bizi Kefalonia'ya götürmek üzere bir gemi bekliyor. Sürgün günlerini geçirecekleri yer. Taşlar, kayalar, keçiler. Kuzenim Penelope ve eşi Odysseus orada deniz üzerinde ve o adada yaşıyorlar. Leda arkamdan sessizce saraydan çıktı. Clytemnestra'yı kucakladı. Sonra bana dönüp Sparta kraliçesi, seni selamlıyorum dedi. Daima Helen anne, evet yalan söylemiştim. Leda bir yanağımı okşadı. Mücevherlerim senindir. Keyfini çıkar kızım ve mümkün oldukça beni hatırla. Arkasında duran Clytemnestra'nın zaten sert olan ifadesi dondu. Bense sadece başımı eğerek kabul ettiğimi belirttim. Agamemnon ve Menelaus saygıyla eğildiler. Leda krallara yakışır bir baş işaretiyle onların bu hareketine karşılık verdi. Sonra ışıltılı tülünü yüzüne indirip arkasına bakmadan merdivenlerden indi. Onu bekleyen tahtırvanın keten perdeleri arasında kayboldu. Theandraus bir kez daha bize baktı. Sparta sarayına, kendi sarayına bir daha baktı. Leda'nın da çekilmiş perdeler arasında aynısını yaptığından eminim. Bütün bir ömür dudaklarını kıpırdadığını gördüm ama ne dediğini anlayamadım. Ne demek isteyebilirdi ki? Sesçe sert bir el işareti yaptı. Sürücü arabaya bindi ve dizginleri şaklattı. Mahiyet de yola koyulmaya başlayınca saray havlusunu sert bağırışlar doldurdu. Dört köylü annemin tahtırevanını kaldırıp diğerleriyle sıraya girdiler. Küçük bir esinti keten perdeleri araladı ve bir an için çocukların yanında bile bu kadar sade giyinmemiş, mücevhersiz kadını gösterdi. Yanaklarındaki gözyaşlarını ben hayal ediyorum herhalde diye tekrarladım kendi kendime. Perde yeniden kapandı. Kafile kapının arkasında kayboldu. Theandros da artık başını çevirmiş ileriye, Polopones dağlarına doğru bakmaya başlamıştı. Aşağı doğru inen yol boyunca sıralanmış kral muhafızları mızrak ve kalkanlarını vurarak selam veriyorlardı. Bir savaş çığlığı evden eve, tüm Sparta'ya yayıldı. Hepsi bu kadar. Öğle güneşi altında caddeler bomboştu. 13. Agamemnon ve Clytemnestra'nın ertesi gün, ne de onu izleyen günlerde evlerine döndüler. Her zaman ağabeyi olan Miken kralın dediklerini yapmaya alışmış, düşünceli Menelaus'un sessiz yokluğunda her gece şehir hazinesinden ziyafetler veriliyordu. Kutlamalar, şarkılar, ablamın adına her gün yeni mücevherler, karanlık yüreğimde tıs tıs çığlıklar. Evliliğimin donuk gecelerini Menelaus'un hırıldayarak sorulmasından başka bir şey doldurmuyordu ki. Sevişmek de çabuk yorulmak demekti. Sabah uyandığında gayret ettiğim tek şey ona güzel görmek için hediye ettiği kolyeyi takmak oluyordu. Aynaya baktığımda makyajsız tenimde uykusuzluğun getirdiği yorgunluğun izlerini gördükçe memnun oluyordum. Benim bunalmış gözlerimin önünde ablam, sonu gelmeyen kahkahalarıyla örtülmüş danslarda karnı umursamaz bir şekilde taşıyordu. Müzik kulaklarımda kaybolmuştu. Güneşten gerilmiş dudaklarını dona kalmış gülümseme sadece Menelaus'u kandırıyordu. Agamemnon dişlerini ortaya çıkarıyor ve onun eseri olan tükenmiş hayatıma şarap dolu kadehler kaldırıyordu. Sakallarının bukleleri arasındaki yanakları kıpkırmızıydı ve rüyalarıma giren gülüşü cehennemden gelen kötü ruhların sırıtması gibiydi. Kraliçenin karnının yürümesine engel olacak kadar ağırlaşması sayesinde Agamemnon gri bir günün sabahında hareket emri verdi. Kendi kullandığı arabasının kayış tokalarını sıkarken oğlan Miken'de doğmalı diye duyurdu. Agamemnon basit bir adam olmakla övünürdü ki kendi arabasını da sürücüsüz kullanıyordu. Clytemnestra her zamankinden daha şişman ve altın pırıltılar içinde beni selamlamak üzere eğildi. Yakında görüşürüz kız kardeşim. Ortaya çıkan köpek dişleri, parıldayan gözler, Onu tahtarabanına yerleştirmek için 2 kilo gerekti. Ruhsuz ve el işaretle kocasına hazır olduğunu bildirdi. Merdivenlerde bir kez daha 4 nala giden atların yuttuğu toza bakıyordu. Agamemnon o tok sesiyle "Döneceğim kraliçem!" diye bağırdı. Bir kralın sesi, koşum takımları tutan bir ahmak. Böylece çekip gittiler. Sarayın avlusu boştu, kral gülümsedi. İlk kez önünü kapatan ağabeyinin gölgesinde değildi. Gökyüzünde bulutlardan başka bir şey yoktu. Ama kraliçesinin bakışlarına buz gibi bir acıma vardı. Krallığımı unuttum. Atalarımın kenti, Sparta, saray duvarlarının arkasındaki her şey benim için bitmişti. Menelaos içinse hayır, o mutluydu. Şehrin sokaklarını koşuşturmak, halkının desteğini almak onu neşelendiriyordu. Küçük Menelaos güçlü görünmesi için seçilmiş özel askerlerin arasında komik denilecek kadar kısaydı. Onun adaletine, eşitlik anlayışına saygı duyuyorlardı. Onlar gibi bir savaşçı olmasına. Beni ise sadece deliliğimle tanıyorlardı. Hiçbir zaman benim tebaam olmamışlardı. Bahçesinden hiç çıkmayan kraliçelerini çabuk unutmuşlardı. Günlerimi çocukluğumun geçtiği zeytin ağaçlarının altında, elimde dokuma tezgahım ve iplerimle geçiriyordum. Devam peşimde dolaşan ama hiç konuşmayan birkaç kölem vardı. Sadece fısıldaşıyorlardı, ancak Evratos'un rüzgarı onların mırıflarını alıp götürüyordu. Artık hiç yüzmediğim nehrin gürültüsü sıradan varoluşumu ördükleri iplerin arasında geri planda kalıyordu. Başlamadan bitmiş, sönük bir varoluş. Hayatımı çalmışlardı ama karşımda savaşabileceğim kimse yoktu. Helen ölmüştü. Hem de 2 kez ve şimdi yeniden doğamazdı artık. Hiçbir prens duvarlardan öteye geçmemişti. Hiçbir tanrı ard arda oturmuyordu artık. Gökyüzünde bulutları delip geçecek bir güneş yoktu. Kan rengi gün batımlarında yaprakları ayaklarımın altında ezerek yürüyordum ve ağaçların arasında hayallerim benimle beraber dans ediyordu. Askerim ve ona duyduğum özlem yeniden yüreğimi doldurmuştu. Koridorların derinliklerindeki zayıf ışıkta görüntüsünü uzaktan seçebiliyordum. O ağır denizin içinde yavaşça yüzüyordum. Bana taşıdığı umutsuzluk olmasa da her ümidimin sessizlik içinde ölümüydü. Bahçesindeki salıncağı kaldırmışlardı. Sanki Diomedos hiç burada olmamıştı. Böyle belirsiz bir zamanda Achilleus çıka geldi. Birbirinin aynı günlerimin ağır tek düzeli beni yutmuştu. Sıkıntı kanımın akmasını yavaşlatmış, renklerimi soldurmuştu. Açık bıraktığım saçlarım donuk bir haldeydi. Artık onları taramıyordum ama Menelaos'un gözlerine ben hep aynıydım. Düşündüğüm gibi ondan nefret etmek için gücüm bile yoktu. Benim eşim Sparta tahtına oturarak adaleti yöneten, kendi seçkin adamlarını eğitip gecesi birkaç sıradan ve sıkıcı zevk anı için odama gelen bir adamdı. Onu aldırış etmiyordum. O griye boyalı sıradan davranış silsilesinin bir parçasıydı. Üzerime çöktüğünü fark etmiyordum ve böylece mücadele edecek bir şey de olmuyordu. Daha doğrusu artık bunu yapmaya değecek bir şey yoktu. Geriye Atreus'un oğlu için dünyada bir veliaht getirmeyi beklemekten başka bir şey kalmıyordu ve benim hayatım, her kim ona biçim vermişse, böylece tamamlanmış olacaktı ama dağların ötesinden doğan güneşle beraber 4 nala Pythalılar geliyordu. Uzun zaman önce olduğu gibi yine bahçeye beni bulmaya geldi. O solgun dünyada altın gibi parıldıyordu. Işığıyla Menelaos'u gölgede bırakıyordu. Achilleus. Elimdeki mekiği yanıma yere bıraktım. Hoş bir sürpriz prens. İstediğin sürece bizim misafirimiz olacaksın. Kraliçeyi daha önceden tanıdığını biliyorum. Ona buraya kadar eşlik eden kocamın sesi. Onunkilerle karşılaşması için bakışlarımı kaldırdım. Aynı dayanılmaz renk. Eğer istersen seni Sparta'ya gezdirmeye götüreceğim. Artık krallığıma hakim olduğuma inanıyorum. Zaman hiç yetmese de özel bir şehir ve eğer düşünürsen... Eminim ki Sparta'nın sana ihtiyacı var. Senin olayların içinde olmak istemiyorum. Eğer kraliçe izin verirse burada kalacağım. Achilleus'un dingin, yumuşak sesi. Dillere destan öfkesinin çığırından çıktığını hiç görmemiştim. Güçlü bir sesi vardı. Ne bir kralın ne de bir generalin sesine benzeyen, itaat edilmesi gereken bir ses. Menelaos sustu ve sanki işlediği bir suçtan azarlanmış gibi yavaşça geri çekildi. Achilleus'un boş bakışları hala onun üzerindeydi. Umursamaz bir cevap vermem gerekirmiş gibi hareketsiz, yerdeki mekiğe bakıyordum. Fark edilmeden açılmış ipler otların arasına karışmıştı. Misafirimiz kalmak istiyorsa onu reddetmek saygısızlık olacaktır. Sesim dümdüz çıkmıştı. Kalbim çok yavaş atıyordu. Yoksa delice çarpma derecesinde miydi, bilemiyorum. Söylediklerimi izleyen sessizlikte bahçedeki kuşların şarkıları duyuldu. Menelaos boğazını temizledi. Nasıl istersen, akşama dönerim. Onu selamlamak için tek bir hareket bile yapmadım. Hızlı adımlarla uzaklaştı. Uzakta kapıların ötesinde muhafızlar krallarını selamlamak amacıyla mızraklarını vuruyorlardı. Uzaklaşın diye emrettim alçak bir sesle. Bakışlarımı yerden kaldırmadım. Sessiz kölelerimin eteklerinin hışırtısı emrime itaat ettiklerini anlamama yetmişti. Küçük dokuma tezgahları otların üstünde terk edilmiş vaziyette kaldı. Hiç olmamış bir felaketin sessiz izleri gibi Akelius yanıma oturdu. Bal rengi elleri Meki'yi ortadan kaldırdı. Gözlerimi kaldırdım. Yeşil alevler demişti bir kez Diamodos, tanrıların cehennemlerinden gelen alevler. Bugün Akelius'unkiler mavi ile gri arasında yoğun bir renkte. Aynı bir duvar gibi, bilmediğim bir soruya cevap arar gibi merakla bana bakıyorlardı. Seni berbat bir halde buldum, biliyorum. Ama hala en güzel sensin. Artık kimse için önemi yok, kesinlikle benim için de. Benim için var, elimi tuttu. İnce cansız parmaklarının onun kaba avucunda dinlenmelerine baktım. Uzaktaki adasının rüzgarında ve güneşin iyice pişmiş tenine parmaklarımı sıkmadı. Gitmek üzereyim. Babam arkadaşı Likramodus'un yanına Sikro'ya gitmemi istiyor. Dediğine göre eğitimimi tamamlamak içinmiş. Aslında benden utanıyor. Deli olduğuma inanıyor. Gözleri bir şey bekler gibi sabit bakıyordu. Sanki bana hemfikir olup olmadığımı söylemek fırsatı tanır gibi. Susmak ya da evet, Kral Peleus'un hakkı var demek. Onu benim için de söylüyorlar. Gülümsedi. Bu yüzden seninle evlenmek istedim. Spartalı Helen. Bir kelime söyle ve seni hemen buradan götüreyim. Bakışlarımı indirdim. Menelaos bunu hak etmiyor. Güldü. Gerçek şu ki sen istemiyorsun Helen. Sana biçtikleri şey için ağlayarak tükenmeyi tercih ediyorsun. Bakışlarım duygusuzlaştı. Yaşamayı özlediğim için haksız mıyım? Seni yok etmelerine izin verme. Gözleri benimkilerden daha güçlüydü. Çenemin altındaki eli onlara bakmaya zorluyordu beni. Solup gitmek için fazla güzelsin. Elini ittim. Mal, zevkleriniz için gerekli bir maldan başka bir şey değiliz. Herhangi bir kadın olsaydım. Paçavralar içinde de olsan yine gelir seni bulurdum. 100 yaşında da olsa. Gördüm ve aradığım senin ruhun Helen ve orada hala pırıl pırıl bir kıvılcım fark ediyorum. Tüm bu güzelliğin o pırıltılı olmaksızın bence bir anlamı yok. Bu yüzden bugün buradayım. Başka hiçbir kadında bulamadığım bu ışıltı için. Bu kez ona baktım ve ben taştan yapıldım dedim. Gülümsedi. İşte bu yüzden ateşin sönmesine hiç izin vermeyeceksin. Yorgunluğumu kademe kademe defeden sözlerine kulak verdim. Ateşten bir ruh. Sonra beni şaşırtarak eline mekiği alıp ipliklerini sardı. Hadi çalış kraliçem. Ve bu arada da anlat gittiğimden beri neler oldu. Mekiği alıp dokuma tezgahına koydum. Erkenden yatağa gittim Akelius. Ancak çok fazla şey yok. Önemi yok. Ben yine de dinlerim. 14. Menelaos o gece dönmedi. Askerleriyle kışlada uyuyacağını bildirdi. Misafiri ben ağırlamalıydım. Habercinin gelmesi üzerine ki odanın eşiğinde gelecek haberleri bekliyordum. Konsey üyeleri ziyafete benim başkanlık etmemi istediler. Sparta sarayında artık ne ikiyüzlüler ne de rüşvet yiyiciler kalmıştı. Babam Tiandros hepsini kovmuştu. Konsey üyelerinin yüzümü dikkatle inceleyen bakışlarında kuşku yoktu. Ancak geçmiş acı tecrübelerinin keskin iplerinde beni tartıyorlardı. Akıldan noksan deli kraliçeleri ensest ve eşini aldatan kadın. Akelius görüntüsünü ve şık bir şekilde ışık ve gölgelere bölen gün ışığında sessizce yanımda duruyordu. Akıldan noksan Peleus'un oğlu deli, vahşi ve hain. Bir ziyafet hazırlansın, sessizin içinde verdiğim emir. Konsey üyeleri başlarını eğdiler. Spartalılar. Akelius gülümsüyordu. Durgun gökyüzü ateş rengi bir gün batımıyla parçalandı. Akelius zeytin ağaçlarının altında durmuş bu anı izliyordu. Yokuş aşağı bozuk yolda adeta kayarak yanına gittim. Bileğimdeki gümüş bilezikler şıngırdıyordu. Arkasını dönmedi ama şimdi bile gülümsediğini biliyordum. Mücevherlerin şıngırtısını duyuyorum. Spartalı Helen. Doğru duyuyorsun Spartalı Akelius. Güneşin saçlarımdaki taraklarla oynadığını düşünerek gülümsemesine karşılık verdim. Uzun, çok uzun bir zamandan beri ilk kez kendimi beğendirmeye hazırdım ama döndüğünde düşünceli yüzün herhangi bir gülümsemeyle aydınlanmadığını fark ettim. Hiçbir yere ait olmayan Akelius. Korkarım ki kraliçem seni aramaya geliyorlar. Geriye döndüm. Bir hizmetçi benim yürüdüğüm patikadan aşağı kayarak yürüyordu. Beyaz elbisesi ışın pembesine boyanmıştı. Ben daha cevap veremeden Akelius sırtını güneşe dönerek yürümeye başladı. Bekle demek istiyordum ama sözler boğazımda düğümlendi. Hızlı yürüyüşünde normal olmayan dokunulmaz bir uzaklık vardı. Ölen günün muzaffer ışığında, hoşgörüsüzlük ve ağır bir kehanetin karanlık gölgesiyle lekelenmiş bir uzaklık. Zaferle kana bulanmış bir ışık. Ziyafetin başında ben tanrılar adına şarap da derken gün batımı siyah ve kadifemsi gecenin içinde soluyordu. Şimdi beyaz hükümdarlık tacı benim saçlarımın arasındaydı ve masanın etrafında yontulmuş taşlar gibi babamın konseyine gri kurtları oturuyordu. Eşimin acizliğine babamın sessiz bir hediyesiydi onlar. Homurdanmalarını duyabiliyordum. Helen tanrılara kadeh kaldırmaya cüret eden kadın, aynı Leda gibi siyah kadehi her iki kulpundan tutup kaldırdım ve dudaklarıma götürdüm. Son damlalar da tanrılar için toprağa. Onların sessiz istekleri de yerine getirilmiş oldu böylece. Ziyafet başlamıştı. Meraklı arıların kızgın uğultuları ağır bir güvensiz görçüsü gibi arka plandaydı. Geri dönmüş bir aday, yerinde bulunmayan bir kral ve onu serbest kalmış kraliçesi. Dudak kıvrımlarındaki o küçümsemeyi görüyordum. Menippus sayılamayacak kadar uzun yıllardan beri muhafızların komutanı, annemin asker sevgililerine ayırdığı o bakışı ile Akilus'u tartıyordu bu kez. Ama gözlerindeki o küçümsemenin altında tanımlanamaz bir korku da vardı. Akilus söylendiğine göre aslanları bir lokmada silip süpüren canavarların arasında büyümüştü ve Menippos tanrıça Fama'ya inanan bir ihtiyardı. Ama o korkunun benim için bir önemi yoktu. Akilus onların korkularına da küçümsemelerine de aynı oranda kayıtsızdı. O ışıkların altındaki Diomedus geldi aklıma ama bu çok uzak bir anıydı. Hafızamın solgun eski bir anısı. O gece düşünülmemesi gereken imgesel bir geçmişin üzerindeki aşınmış sis. Akilius ona baktığımı fark etti. Benim bakışlarıma karşılık vererek kadehi masanın kenarındaki yere doğru çevirdi. Şarap bir görevi yerine getircesine damla damla toprağa döküldü. Şarabın yere döküldüğünü gören Menippos kaşlarını çattı. Ama bunu sadece ben fark etmiştim. O kızıl ışığın altında gülümsedim. Girdim diye Akilius odamdaydı, pencerenin yanına oturmuş. Ayın ışığıyla az çok yumuşamış, karanlıkta bekliyordu. Eşikte uzun bir süre sessiz kalarak onu seyrettim. Yüzünü, o garip armonisini izledim. Deli gibi çarpan yüreğimi dinledim. İç organlarımdaki sessiz çekiş seslerini. Ona doğru attığım hafif adımlarda anlamsız bir neşe vardı. Boğazımda düğümlenen bir neşe. Parmaklarımın altında kaybolacak korkusu da elimi uzattım. Ama o bir şey demeden elleri hoyrat çiçekler gibi kollarımda, kalçalarımda, belimin altında açtı. O gece benimdi. Ne bir ödül, ne bir hediye. Sonra bir anda beklenmedik bir elveda. Üstümde ve içimde dokunuşları, kendimi geriye doğru kaydırırken tüm organlarımla beraber kalbimde eridi. Ağırlığını üstüme taşımak çok hoştu, başı, kolları ve benimkiler. Söylenecek söz yoktu, vücutlarımıza akan ay ışığı ve o sessizlik. Saçları dudaklarıma yakındı, başı da kalbime. Ben geç öleceğim. Sen hiç ölmeyeceksin. Kılıç darbesiyle olacak, bir yatakta huzur içinde değil, toz yutarak. Kötü bir ölüme benziyor. İnanmadım bu tanrıları, kahinleri yemin ettiler, toza zafer pırıltıları da karışacak. Sen neye inanıyorsun Akilius? Bir daha dönmemek üzere zaman içinde yanıp gidecek olan şu ana, senin elimin altında kapana kısılmış ateşine, daha uzun bir süre devam edecek bu hayatta biz de durdurulacağız. Ben yalnız öleceğim. Öyleyse iki kötü ölüm, Spartalı Helen. Şimdi durmak daha iyi olacak. Bu hiç geçmeyen zamandı ama arkamızda bırakacağımız. Gözleri gözlerimi arayıp buldu. Işıktan gölgelenmiş irislerinde parlayan siyah kirpikli gözleri. Şafağı beraber bekledik ancak o zaman uyku hafif gölgesiyle üzerimizi örttü. Ama o gecede ve o ışıkta gözlerin kapanmaması için çok fazla acımasız güzellik vardı. O anda durabilirdim, durmalıydım ama ne yazık ki dünyanın keskin kenarından ay batıyordu. 15. Şafakla beraber yağmur da başladı. Bulutların ağırlığına dayanamayan hafif bir yağmur. Gözlerimi açtığımda nemli çarşafların üstündeki hava su kokuyordu. Bir dizseğimin üstüne yaslanarak yatağıma uzanmış bir aslan gibi uyuyan Achilles'u seyrettim gizlice. Kollar, omuzlar, o koyu bal rengi ten, yastığın üzerindeki sarı ve parlak saçlar. Achilles, Achilles, adını mırıldandım ve o, sanki beni duymuş gibi uzun bir ürpermeyle boynundan elin üzerinde olduğu kalçasına kadar titredi. Tekrar onun yanına uzandım, sırtını kürek kemiklerin arasına okşadım. Kimi çağırdığımın farkında olmadan, aşkım diye mırıldandım. Pencerelerin dışında yağan yağmurun hışırtısı yere düşen bir tül gibiydi. Onu aramak için yerimde doğruldum ve o an ağaçların arasında boş ve uzun bir gölge belirdi. Aşkım, aşkım diye seslendim, alçak bir sesle ama gölge kayboldu. Yeniden uzandım ve başımı Achilles'un göğsüne bıraktım. Orada kendimi güvende hissederek, yağmur damlaları okşar gibiydi, adeta uyudum. Uyandığımda güneş yoktu. Saatin kaç olduğunu anlayamadım ama Achilles çoktan giyinip pencerenin kenarına oturmuş beni seyrediyordu. Çarşafı iterek yatağın içinde oturdum. Hiç gülümseyecek halim yoktu. Ben gidiyorum. Kabul edercesine başımı eğdim. Ne zaman? Atlara koşum takımlarını taktıktan sonra. Seni uğurlamaya geleceğim. O mutsuz sabahta gözleri uzak ve koyu yosun rengiydi. Uzaktan duyulan bir gök gürlemesi gökyüzünün uçup giden elbisesini parçaladı. Daha önce gelmemiştin. Bunun son kez olduğunu biliyorum. Kalktı ve gelip yatağın ucuna oturdu. Gözlerim çelik mavisi gözlerine mıhlanmıştı. Geriye kalan tüm zamanımı böyle, kollarım dizlerini ona bakarak geçirebilirdim. Bana bir şeyler söyleyecek gibiydi ama sustu. Bir elini uzatarak parmak uçlarıyla yanağımı okşadı. Sonra ileri doğru uzandı. Gözlerimi kapatmadan öpücüğünü bekledim ama gelmedi. Aramızda sadece o boş sessizlik kaldı. Ayağa kalktı ve dönüp gitti. Atlar avlunun parlak taşlarında tepiniyorlar. Dokuz atlı bildik bir manzara. Argos, Payta, yağmurun bastırdığı toz eşliğinde Sparta'dan giden krallar ve prensler. Atların başındaki Achilles selam vermek için elini kaldırdı. Sırılsıklam koyulaşmış saçları ve renkleri ayırt edilmeyen gözleriyle. Ben de merdivenlerin tepesinde kısılmış dudaklarla elimi kaldırdım. Bunun son ayrılık olmadığına kendi kendime yeminler ederek. Dizginleri çekip atını çevirdi. Atlılar demir parmaklıkların ardında sürüp giden sağanağın altında belli belirsiz görünen Peloponnes dağlarına doğru gözden kayboldular. Ben taştan yapıldım. Arkamdaki kapıda iki genç muhafız. Bu yok denecek kadar az ışıkta, soluk bronz miğferlerin altında aynı yüzler. Onlara doğru bir adım atar atmaz mızraklarını yere vurdular. Kraliçeleri için. Bir deli için değil. Kocasını aldatan bir kadın için değil. Spartalı Helen için. Konseyin kurtları her neye inanırlarsa inansınlar, askerlerin ötesinde koridorda koyu ve boş bir gölge. Ona doğru yürüdüm. Menelaos o gece döndü ve onunla beraber birbirinin aynı olan gece ve gündüz silsilesi başladı. Evliliğimin ilk yıllarını hatırlamaya çalıştım. Eşimin yastıkları, yüzüğü, sesinin değişmez tınısı. Ama beceremedim. Benim için Menelaos onsuz yaşanan günlerin boşluğunda bir varoluştu. Belki ancak o zaman sadece benim kanımla garanti altına aldığı krallık için anlamsız, acınası bir gururla benden korktuğunu ve kendinden utandığını anlıyordum. O ikinci olmak için doğmuştu. Bense ozanların dediği gibi Yunanistan'ın en güzel ve en deli kraliçesiydim. Evet, korkulacak bir şey vardı. Kış geldiği zaman avlu karlar altında kalıp kurtlar dağlardan indiğinde benim gecelerim maltızların yanında sabahlamalara dönüştü. Kulaklarında Achilles'un emri çınlıyordu. Yanmayacaksın. Uzaklardan gelip sarayda misafir olan bir adam bize Diomedus ile Argos prensesi Aigula'nın düğünlerini anlattı. Yitirilmiş Diomedus, hiç yaşanmamış genç kızım orada. O sıradan sözlerin önünde ölüyordu Diomedus. Nasıl olup da dönebileceğini düşündüm. Nasıl hala ona karşı bir ümit besliyordum. Her saniye anısının içimde dibe doğru battığını, ruhumun onun kaybolmasını izleyerek gitmesine izin verdiğini hissediyordum. Diomedus'un sesi ve yüzü, ruhumun derinliklerini demir kapılarla engellenmişti. Artık beni yaralamasınlar, acı çektirmesinler diye gözümün ucuyla aynadaki yansımama baktım. Saçlarım altın bir çember ile toplanmıştı. Mavi yünden ağır bir elbise giyiyordum. O gün güzeldim ve Achilles mesafelerce uzaktaki o aşılmaz denizin ötesinden beni göremezdi. Ona itaat ettiğimi bilemezdi. Aynı zamanda o gri gecelerde içimde benden ona aktarılan şeyi beslemek için kaynaklar arıyordum. Ama o da iz bırakmadan gitmişti ve ben ateşten yapılmış ruhuma rağmen onu izlemeyi bilememiştim. Belki de istememiştim. Pencereden dışarı gri ve siyahın altında kaybolmuş kente baktım. Kardan silinmiş yıldızların görünmediği örtülmüş geceye. Elimi karnıma koydum ve işte orada avucumun altında onu hissettim. Yumuşak bir seyirme. Çok çabuktu, tahmin etmem gerekirdi ama biliyordum. Akilius gitmemişti. Gülümsemek istedim ama havada bir hüzün vardı. Asılı kalmış bir çeşit melankoli. Büyük küçük Akilius diye mırıldandım karnıma. Büyü ve Sparta'yı yönetmeye gel. Benim krallığım onu sana bırakıyorum. Bunu yapabilirim. Ben bütün bu kaba veya vahşi ama hepsi korkak olan adamlardan farklı olan ben ki aynı baban gibiyim, güçlü, ben ki taştan yapıldım ve ateşten. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 76.